1. Krallar 18. bölümde İlyas'ın Baal'ın peygamberlerine karşı olduğunu görürüz. Bu kutsal kitaptaki en muhteşem bölümlerden birisidir. İlyas, Baal'ın peygamberlerini kimin gerçekten Tanrı olduğunu belirleme konusunda bir yarışmaya çağırır. Baal'ın peygamberleri 450 tanesi birden bir tek adam olan İlyas'a karşılık bile veremezler. İlyas büyük bir adamdı. İlk olarak İlyas ve Ovadya konusuna bakalım. 1. Krallar 18. bölüm 1 ve 2. ayetlerde uzun bir süre sonra kuraklığın 3. yılında Rab İlyas'a git Ahav'ın huzuruna çık dedi. Toprağı yağmursuz bırakmayacağım. İlyas Ahav'ın huzuruna çıkmaya gitti. Samiriye'de kıtlık şiddetlenmişti diye yazıyor. Tanrı İlyas'ı kullanmaya hazırdır. Şimdi bu adam cesaret içerisinde adım atabilir, bir hiç olduğunu ve Tanrı'nın her şey olduğunu öğrenmiştir. Ahav'la buluşmaya gider ve hazırlıklıdır. 1. Krallar 18. bölüm 3 ila 6. ayetler arasında Ahav sarayın sorumlusu Ovadya'yı çağırdı. Ovadya Rab'den çok korkardı. İzebel Rab'bin peygamberlerini öldürdüğünde Ovadya 100 peygamberi yanına alıp 50'şer 50'şer mağaralara gizlemiş ve yiyecek içecek gereksinimlerini karşılamıştı. Ahav Ovadya'ya haydi gidip ülkedeki bütün su kaynaklarıyla vadilere bakalım dedi. Belki atlarla katırların yaşamasını sağlayacak kadar ot buluruz da onları ölüme terk etmemiş oluruz. Ahav'la Ovadya araştırma yapmak üzere ülkeyi aralarında bölüştükten sonra her biri yalnız başına bir yöne gitti diyor kutsal kitapta. Kıtlık şimdi çok şiddetli bir duruma gelmişti. Sebzeler ve otların büyük bir kısmı kurumuştu ve sürüler artık yiyecek bir şey bulamıyorlardı. Bu yüzden Ahav ve hizmetkarı Ovadya otlak bulabilecek yerler aramaya çıktılar. Ovadya Ahav'ın sarayının yöneticisiydi. Tanrı'dan korkan bir adamdı ve Tanrı'nın peygamberlerinden 100 tanesini İzebel'in gazabından saklamıştı. 1. Krallar 18. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ise Ovadya giderken yolda İlyas'la karşılaştı. İlyas'ı tanıyınca yüzüstü yere kapanarak "Efendim İlyas sen misin?" diye sordu. İlyas "Evet benim. Git efendine İlyas burada de." diye karşılık verdi. Ovadya otlak olabilecek yerleri ararken İlyas'la karşılaştı. İlyas ona krala "İşte İlyas burada." demesini söylüyor. Günümüzde İlyas'ınki gibi bir sese çok ihtiyacımız var. Ben inanlılar topluluğu yeryüzünden ayrıldıktan sonra İlyas'ın son günlerde yeryüzüne döneceğine inanıyorum. O zaman yeryüzünün kuvvetli bir sese ihtiyacı olacak ve İlyas da bu sesi sağlayacak. 1. Krallar 18. bölüm 9 ila 13. ayetler arasında Ovadya "Ne günah işledim ki beni öldürsün diye Ahav'a gönderiyorsun." dedi ve ekledi. Tanrı'nın yaşayan Rabbin adıyla derim ki efendimin seni aramak için adam göndermediği ulus ve krallık kalmadı. Ahav ülkelerinde olmadığını söyleyen herkese seni bulamadıklarına dair ant içirdi. Oysa sen şimdi git efendine İlyas burada de diyorsun. Ben senin yanından ayrıldığımda Rabbin ruhu seni bilmediğim bir yere götürebilir. Durumu Ahav'a bildirince gelip seni bulamazsa beni öldürür. Ben kulun gençliğimden beri Rab'den korkan biriyim. Efendim İzebel, Rabbin peygamberlerini öldürdüğünde yaptıklarımı duymadın mı? Rabbin peygamberlerinden yüzünü 50'şer 50'şer iki mağaraya saklayıp onların yiyecek içecek gereksinimlerini karşıladım. Ovadya İlyas'ın Ahav kendisini görmeden ortadan kaybolacağından korktuğundan İlyas'ın mesajını iletmek istemiyor. Ovadya kendi hayatı için endişe ediyor ve İlyas'ın istediği şeyi yapmayı istemediğini çok açık bir şekilde İlyas'a bildiriyor. 1. Krallar 18. bölüm 14 ila 16. ayetlerde ama sen şimdi git efendine İlyas burada de diyorsun. O zaman beni öldürür. İlyas şöyle karşılık verdi. Hizmetinde bulunduğum yaşayan ve her şeye egemen Rabbin adıyla diyorum. Bugün Ahav'ın huzuruna çıkacağım. Ovadya gidip Ahav'ı gördü. Ona durumu anlattı. Bunun üzerine Ahav İlyas'ı karşılamaya gitti diyor. Şimdi işte İlyas burada mesajını 3 kez okuyoruz. İlyas'ın Ahav'la mutlaka görüşeceği konusunda kendisine güvence vermesi üzerine Ovadya krala gider. Ve bu adamın ne söylediğini biliyor musunuz? İşte İlyas burada dedi ve bir gün aynı mesaj tekrar duyulacaktır. İlyas'ın Ahav'a meydan okuduğu bölüme geldik. 1. Krallar 18. bölüm 17 ve 18. ayetlerde İlyas'ı görünce "Ey İsrail'i sıkıntıya sokan adam sen misin?" diye sordu. İlyas "İsrail'i sıkıntıya sokan ben değilim. Seninle babanın ailesi İsrail'i sıkıntıya soktunuz" diye karşılık verdi. Rabbin buyruklarını terk edip Baalların ardınca gittiniz. İlyas Ahav'a İsrail'i sıkıntıya sokan ben değilim sensin diyor. İlyas'ın verdiği türde verilen mesajlar yanlış anlaşılamaz. İlyas anlamsız, anlaşılmayan şeyler söylememektedir. Gerçeği olduğu gibi söyler. Daha ileriye gitmeden kilisenin içerisinde kutsal kitaptan sapmış grupların muhafazakarları kilisede bölünmeye neden olmakla suçladığını söylemek isterim. Ama bölünmeye gerçekten kim neden olmuştur? Kilise bir zamanlar çok muhafazakar inançlara sahipti. Kiliseyi ikiye bölen kimdir? Kiliseyi temelinden uzaklaştıran kimdir? Sormak isterim. Bunlar kutsal kitaptan sapmış kişilerdir. Eski inancımdan ayrılmış olmakla suçlandım ama ayrılmadım. Eski inancım beni bıraktı. Ben hala başlangıçta sahip olduğum inançlara sahibim. Ne yazık ki benim eski inancım gerçekler üzerine kurulu değildir. Bu inanç o tarihsel inançlardan ayrıldı. Kilisedeki herhangi bir sorunun sorumluluğunu muhafazakarlara yüklemek her zaman kutsal kitaptan sapmış kişilerin adeti olmuştur. Liberaller hiçbir zaman kendisini suçlu görmemektedir. Aynı şekilde Ahav da bu ülkedeki sorundan ötürü İlyas'ı suçlamıştır. İlyas'ı sorun çıkartmakla suçluyor. Tanrı sözü her zaman bir şeyleri harekete geçirecektir. İlginç olan, ışıklar açıldığında farelerin, hamam böceklerinin her zaman karanlık köşelere kaçmasıdır. Bundan sonra İlyas Ahav'a kendisiyle Baal'ın peygamberleri arasında bir yarışma yapılması için meydan okuyor. 1. Krallar 18. bölüm 19. ayette şimdi haber sal. Bütün İsrail halkı İzabel'in sofrasında yiyip içen Baal'ın 450 peygamberi ve Aşera'nın 400 peygamberi Karmel Dağı'na gelip önümde toplansın diyor. Yarışma aslında Rab'le şeytan, yani diri tanrıya tapınmayla Baal'a tapınmak arasındaydı. Dışsal olarak Ahav'la İzabel'in 450 peygamberle birlikte İlyas'a karşı yaptıkları bir mücadeleydi, ancak İlyas bütün bir orduya bedeldi. Karmel Dağı'nda Rab Baal'a karşı duruyor. 1. Krallar 18. bölüm 20 ve 21. ayetlerde Ahav bütün İsrail'e haber salarak peygamberlerin Karmel Dağı'nda toplanmalarını sağladı. İlyas halka doğru ilerleyip daha ne zamana kadar böyle iki taraf arasında dalgalanacaksınız dedi. Eğer Rab Tanrıysa onu izleyin, yok eğer Baal Tanrıysa onun ardınca gidin. Halk İlyas'a hiç karşılık vermedi diyor. İsrail halkı Karmel'de toplanmıştı. Büyük bir yarışma başlayacaktı. İlyas halkın yüreğinde ne olduğunu biliyordu. Diri ve gerçek Tanrı'ya tapınıyorlarmış gibi yapıyorlar ama aynı zamanda Baal'a tapıyorlardı. Halkın İlyas'a yanıt vermemesinin nedeni günahlarından dolayı suçlu oluşlarıydı. Günümüzde Tanrı'ya bu kadar çok iğrenç gelen ve burnuna çok kötü kokan şey de bu tür ikiyüzlülüktür. Hristiyanların çifte standartları birçok insanı kiliseden ne yazık ki soğutmuştur. Eğer sıradan kurtulmamış bir insana Batı dünyasındaki birçok bozulmuş, imandan sapmış kiliselerde benim bugün bildiğim şekliyle olanları bilseydi bir daha kiliseye gideceğinden şüphe ederdim. Her şeyin açıkça ve basit şekilde anlatılması gereken bir yer varsa orası kilisedir. Ne yazık ki birçok kilisede her yerde olduğundan daha fazla ikiyüzlü konuşmalar, sevgisizlikler ve itaatsizlik vardır. 1. Krallar 18. bölüm 22. ayette İlyas konuşmasını şöyle sürdürdü. Rabbin peygamberi olarak sadece ben kaldım ama Baal'ın 450 peygamberi var. İlyas için İlyas kompleksi demekten mutlu olduğum bir şey var. Bazılarımız bunu bugün bile geliştiriyoruz. Hizmetimde birçok kereler tek başına kaldığımı düşündüğüm zamanlar oldu. Sonra hiç ummadığım yerlerde Tanrı için ayağa kalkmış olan ve benim ödediğimden çok daha büyük bedel ödemekte olan bir vaiz hakkında bir şeyler duydum. O zaman İlyas kompleksinden kurtulur ve yaşadığımız günlerde Tanrı ve sözü için ayağa kalkan insanlar olduğu için Tanrı'ya şükrederim. İsmini duymuş olduğunuz birçok ünlü vaiz olduğunu kabul ediyorum ama bunlar aslında Tanrı için ayağa kalkmıyorlar. Bunun yerine bu vaizler işlerini yapmayarak ödün veriyorlar. Bir vaizin ülkenin bir yerinde belirli bir mesaj verip de ülkenin başka bir yerinde dönüp tamamen başka bir mesaj verdiğini duydum. Aynı mesajı her yerde veremediğinizde yanlış giden bir şeyler vardır. Ya mesajın ya da mesajı veren kişinin hatalı bir yanı vardır. İlyas İsrail halkına ben Tanrı için ayağa kalkan tek kişiyim diyor. Bunu söylerken hatalıdır çünkü dağlarda saklanan ve Baal'ın önünde diz çökmemiş olan 7000 kişi vardır. Bu kalabalık beni hiçbir zaman fazla etkilemedi ama hiç olmazsa Baal'a tapınmamışlardır. İlyas bunların varlığını bile bilmiyordu. İlyas o zamanlarda bir radyo programı yapıyor olsaydı bu insanların hiçbirinden bir mektup bile almayacaktı. Ona hiç cesaret vermemiş olmaları çok yazıktır ama bunu yapmamışlardı. İlyas halka mesaj vermeye ve Baal'ın peygamberlerine meydan okumaya 1. Krallar 18. bölüm 23 ve 24. ayetlerde de devam eder. Bize iki boğa getirin. Birini Baal'ın peygamberleri alıp kessinler. Parçalayıp odunların üzerine koysunlar. ama odunları yakmasınlar. Öbür boğayı da ben kesip hazırlayacağım ve odunların üzerine koyacağım ama odunları yakmayacağım. Sonra siz kendi ilahınıza yalvarın, ben de Rab'be yalvarayım. Hangisi ateşle karşılık verirse Tanrı odur. Bütün halk peki öyle olsun dedi, diyor. Yani İlyas, Rabbi tadalım ve iyi olup olmadığını görelim. Eğer Baal Tanrıysa o zaman ona tapalım ama eğer değilse onu kovalım, diyor. Eğer Rab Tanrı diri Tanrıysa onu tanımak istiyoruz demiştir. Dostum, bugün Tanrı sizin kendisini tanımanızı ister. Şüpheleriniz olduğu halde eğer samimiyseniz ve onu gerçekten tanımak istiyorsanız size kendisini açıklayacaktır. Çünkü Tanrı sizin bilmenizi ister. İman karanlıkta el yordamıyla yürümek değildir. İmanımız gerçekler üzerinde durmaktadır. Kurtuluşunuzun bu gerçeklere inanmanıza ve Mesih'e güvenmenize bağlı olduğunu size bir kez daha hatırlatmak isterim. Şimdi olup bitenlere dikkat edin. Bence bu kutsal kitaptaki en dramatik sahnelerden birisidir. 1. Krallar 18. bölüm 25 ila 28. ayetler arasında İlyas Baal'ın peygamberlerine "Kalabalık olduğunuz için önce siz boğalardan birini seçip hazırlayın ve ilahınıza yalvarın," dedi. "Ama ateş yakmayın." Kendilerine verilen boğayı alıp hazırlayan Baal'ın peygamberleri sabahtan öğlene kadar "Ey Baal, bize karşılık ver," diye yalvardılar. Ama ne bir ses vardı ne de bir karşılık. Yaptıkları sunağın çevresinde zıplayıp oynadılar. Öğleyin İlyas onlarla alay etmeye başladı. "Bağırın, yüksek sesle bağırın. O tanrıymış, belki dalgındır ya da heladadır, belki de yolculuk yapıyor. Yahut uyuyordur da uyandırmak gerekir." Böylece yüksek sesle bağırdılar. Adetleri uyarınca kılıç ve mızraklarla kanlarını akıtıncaya dek bedenlerini yaraladılar, diyor. Baal'ın peygamberleri epey bir gösteri yapmışlardı. İlyas önce orada oturup büyük bir şüphecilik içinde onları seyreder. Baal'ı çağırmaya başlarlar. Hiçbir şey olmaz. Sunağın üzerinden atlarlar ama bunun da bir yararı olmaz. Fanatikleşirler, büyük bir duygu şovu yaparlar. Davranışları neredeyse istenikleşir. Sonunda kendilerini kesmeye başlarlar ve kanları akar. Bunun Baal'ı harekete geçireceğinden emindirler. İhtiyar İlyas onlara, "Yahu belki de tatile gitmiştir ve dönmesini beklemeniz gerekecektir. Ya da belki öğle uykusuna yatmıştır. Onu uyandırmanız gerekir. Biraz daha yüksek sesle bağırmanız gerekecektir," diye İlyas bunlarla dalga geçer. İlyas onların gösterişi sırasında çok eğlenir ve bütün bunlar olup biterken İsrail halkı da bu olanları seyretmektedir. Bu arada Tanrı ile birlikte olan bir kişi çoğunluktur sözünü söyleyen kişi Martin Luther'di ve kendisi bu sözün doğruluğunu deneyimlerinden öğrenmişti. İlyas da kendi gününde bu gerçeğin doğruluğunu kuzeydeki krallıkta Tanrı'dan toplu bir ayrılış olduğunda öğrenmişti. Ahav ve İzebel yönetiminde neredeyse halkın bütünü imandan dönmüştü. İlyas neredeyse tek başınaydı. Baal'a diz çökmemiş olan 7000 kişi olduğu doğruydu ama bu kişiler dağlara kaçmışlardı. Bunların hiçbiri İlyas'ın yanında değildi ve onunla birlikte ayağa kalkmamıştı. Tanrı kendisine onlardan söz edene dek onların varlığından bile İlyas'ın haberi yoktu. İlyas buzağıya tapınmanın aleyhine ayağa kalkmıştır. Topluluğumuzda yeni ahlak dedikleri ama aslında ahlaksızlık ve yanlış öğretiler karşısında ayağa kalktığınızı söyleyebilirsiniz. Olup bitmekte olan birçok şeye karşı ayağa kalktı ve Baal'ın sözlerine ödün vermeyi reddetti. Yeni bir iman bildirisi yazıp Tanrı sözünü reddettiklerinde onlara karşı direndi. İngilizce'deki en acı sözün yalnız sözcüğü olduğunu söyleyen Dr. Fildred Funk'tı. İlyas yalnız başına ayağa kalktı. Kalabalığın düşüncelerini dile getirmiyordu dostum. Kimsenin yankısı, kimsenin papağanı değildi. Kimseye yağ çekmiyordu, politika yapmıyordu. Kalabalık için popüler olmaktan çok Tanrı'yı hoşnut etmekle ilgileniyordu. Kalabalığın alkışından çok Tanrı'nın onayının peşindeydi. Halkın önündeki gösteride bir palyaço değildi. Tanrı'nın uğruna akılsız olmuştu. Dünyanın çölündeki tek başına yükselen bir sesti. Şeytana ve bütün ordularına karşı tam bir savaşa girişmişti. Baal'ın peygamberlerine karşı tek başına savaşıyordu. İlyas Tanrı için dramatik bir şekilde ayağa kalkmak için Karmel Dağı'nı seçmişti. Karmel Dağı, Hayfa Körfezi'ne ve Mavi Akdeniz'e bakan bir dağdır. Uzun bir dağ silsilesidir ve doğuda Esraelon Vadisi'nde Magiddo bulunmaktadır. Bu dramatik yerde İlyas yalnız ve görkemli bir şekilde diğerlerinden ayrı olarak ayağa kalkmıştı. Kimseye bağlı değildi. Bence Baal'ın peygamberlerinin gösterisi başladıktan sonra birkaç dakika sonra da sıkılmıştı. Yüzünden o ironik gülümseme geçti ve sesindeki asit gibi alaycılığı hissedebiliyoruz. İğneleyici bir alay biçimi kullandı. Bu peygamberlerle alay etti. Ve sonunda küçümseyici bir tavırla kenara çekilmelerini işaret ediyor. 1. Krallar 18. bölüm 29 ve 30. ayetlerde öğlenden akşam sunusu saatine kadar kıvrandılar. Ama hala ne bir ses, ne ilgi, ne de bir karşılık vardı. O zaman İlyas bütün halka, "Bana yaklaşın," dedi. Herkes onun çevresine toplandı. İlyas Rabbin yakılan sunağını onarmaya başladı. Şimdi İlyas Tanrı'ya bağlılığını göstermektedir. Rabbin sunağı kırılmıştır ve İlyas onu tamir etmek için biraz vakit harcar. Bu dramatik bir harekettir dostum. Afrika'da ormanda yürürken bir fille karşılaşan bir yerli hakkında anlatılan bir öykü vardır. Fil ona "Nereye gidiyorsun?" diye sormuş. Yerli "Hiçbir yere gitmiyorum," diye yanıt vermiş. Fil "Ben de hiçbir yere gitmiyorum. Beraber gidelim," demiş. Günümüz kalabalığıyla anlaşabilmenin tek yolu budur. Hiçbir şey üzerinde görüş birliğine varmanız gerekir. Eğer bunu yaparsanız hep birlikte birleşebilirsiniz. Dostum, etrafınızda toplanıp sizi bir arada tutacak bir şeyinizin olmadığında kimseyle bir birlik oluşturamazsınız. Sunak bir birlik yeriydi, İlyas da onu onardı. 1. Krallar 18. bölüm 31 ila 33. ayetler arasında 12 taş aldı. Bu sayı Rabbin Yakup'a "Senin adın İsrail olacak," diye bildirdiği Yakup oğulları oymaklarının sayısı kadardı. İlyas bu taşlarla Rabbin adına bir sunak yaptırdı. Çevresine de 2 seah tohum alacak kadar bir hendek kazdı. Sunağın üzerine odunları dizdi. Boğayı parça parça kesip odunların üzerine yerleştirdi. 4 küp su doldurup yakmalık sunuyla odunların üzerine dökün," dedi. İsrail'in bir tek ulus olduğuna dikkat edin. İsrail ve Yahuda ya da Samiriye ve Yeruşalim olarak değil, 12 oymağın hepsi tek bir ulus, yani İsrail'di. Bunun üzerine İlyas Rabbin ismine bir sunak inşa etti. Bundan sonra sunağın etrafına bir hendek kazdı, odunları dizdi ve boğayı parça parça kesti. Sonunda 4 küpü suyla doldurup kurbanın ve odunların üzerine dökülmesini emretti. Bulundukları yerin su kaynağından çok uzakta olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Ben Karmel Dağı'nın üzerinde dururken 4 küp suyun dağın üzerine çıkarılmasının ne kadar zaman aldığını merak ettim. Uzun bir yoldu ama İlyas'ın acelesi yoktu. 1. Krallar 18. bölüm 34 ve 35. ayetlerde "Sonra bir daha yapın," dedi. Bir daha yaptılar. "Bir kez daha yapın," dedi. Üçüncü kez aynı şeyi yaptılar. O zaman sunağın çevresine akan su hendeği doldurdu, diyor. Suyu bir kez getirdiler. İlyas "Aşağı inip bir daha getirin," dedi. Bu da yeterli gelmedi. "Üçüncü kez yapın," dedi. Ve üçüncü kez de aynı şeyi yaptılar. Bence o gün İlyas'ı görebilseydiniz yüzünde alaycı bir gülümseme olduğunu görürdünüz. Neden alaycı bir gülümseme biliyor musunuz? O sunağın üzerine neden su döküyor? Dostum, sadece Tanrı olanaksız olanı olanaklı kılabilir. Birazcık su gökten ateş inmesini engellemeyecektir. Bu yüzden her şeyin üzerine su dökmekten çekinmedi. Bir sonraki 24 saat boyunca su dökmeyi sürdürebilir ve ateş yine de inerdi. İlyas Tanrı'ya bağımlı olmayı öğreniyordu. Bunu görmüştük. O derenin kenarında durup onun kurumasını seyrederken kendisinin sadece suyun kendisi aracılığıyla akabileceği bir kanaldan başka bir şey olmadığının bilincine vardığını hatırlayın. Boş un küpüne de bakıp hamd ilahisi söylediğini biliyoruz. Tanrı kıtlık süresince İlyas'ı dul kadın ve oğlunu o boş un küpünden beslemişti. Sonra da İlyas kendisinin ölü bir beden olduğunu öğrenmişti. Herhangi bir şey gerçekleşecekse bunu Tanrı'nın gerçekleştirmesi gerektiğini de İlyas öğrenmişti. O gün orada yüzünde alaycı bir gülümsemeyle öylece duruyordu. Bence İlyas'ın iyi bir espri anlayışı vardı. Ve Tanrı'nın da iyi bir espri anlayışı olduğunu biliyorum. İlyas büyük bir olasılıkla içinden "Ya Rab, bunu sen yapmazsan olmayacak," demiştir. 1. Krallar 18. bölüm 36. ayette ise akşam sunusu saatinde peygamber İlyas sunağa yaklaşıp şöyle dua etti. "Ey İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in Tanrısı olan Rab, bugün bilinsin ki sen İsrail'in Tanrısısın. Ben de senin kulunum ve bütün bunları senin buyruklarınla yaptım." Dostum, keşke bir şeyi Tanrı yapmazsa onun gerçekleşmeyeceği gerçeğini bizler de kabul edebilsek. İlyas'ın duasını anladınız mı? Bu kutsal kitaptaki en iyi dualardan birisidir. Uzun değildir ama harikadır. İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in Tanrısı, diyor. İlyas'ın Yakup değil de İsrail terimini kullandığına dikkat ediyor musunuz? Neden İsrail? Çünkü İsrail 12 oymağı değil, tek bir ulusa verilen bir isimdi. Hatırlayacaksınız, Tanrı Yakup peygambere "Bundan sonra senin adın İsrail olacak," demişti. İlyas ayrıca duasında "Bugün bilinsin ki sen İsrail'in Tanrısısın, ben de senin kulunum ve bütün bunları senin buyruklarınla yaptım," diyor. Sizler ve benim yaptığımız şeyin Tanrı'nın isteğine göre olduğundan emin olmamız gerekir. Kendinizin yapmak istediğiniz bir şeyi yapıp da Tanrı'dan onu bereketlemesini istemeyiniz. Tanrı bu şekilde hareket etmez. bereketi almak istiyorsanız onun yolunda gitmeniz gerekir. Bizlerin Tanrı'dan hiçbir şey talep etmeye hakkımız yoktur. Onun bizden çok şey beklediği doğrudur ama bizim ondan hiçbir şey talep etmememiz gerekir. O çağırdığınız zaman gelecek bir uşak değildir. Bizlerin onun isteğine göre dua etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. 1. Krallar 18. bölüm 37. ayette Ya Rab bana yanıt ver. Yanıt ver ki bu halk senin Tanrı olduğunu anlasın. Onların yine sana dönmelerini sağla diye İlyas duasına devam ediyor. İlyas bu ayette Tanrı'nın yüceliği için dua ediyor. Tanrı'nın elini harekete geçiren işte budur. Ve ne oldu biliyor musunuz? 1. Krallar 18. bölüm 38 ve 40. ayetler arasında o anda gökten Rabbin ateşi düştü. Düşen ateş yakmalık sunuyu, odunları, taşları ve toprağı yakıp hendekteki suyu kuruttu. Halk olanları görünce yüzüstü yere kapandı. Rab Tanrı'dır, Rab Tanrı'dır dediler. İlyas bağlın peygamberlerini yakalayın. Hiçbirini kaçırmayın diye onlara buyruk verdi. Peygamberler yakalandı. İlyas onları Kişon Vadisi'ne götürüp orada öldürdü. Bu epey zalimce bir şey öyle değil mi? Ama imandan dönüş ve inanca küfrün kökünü kuruttuğu kesindir. İlyas'ın yağmur duasına bakalım. 1. Krallar 18. bölüm 41. ayette sonra İlyas Ahav'a git yemene içmene bak çünkü güçlü bir yağmur sesi var dedi. Halk Tanrı'ya döndüğünde yağmur ve bereketler geldi. 1. Krallar 18. bölüm 42 ila 45. ayetler arasında ise Ahav yiyip içmek üzere oradan ayrılınca İlyas Karmel Dağı'nın tepesine çıktı. Yere kapanarak başını dizlerinin arasına koydu. Sonra uşağına haydi git denize doğru bak dedi. Uşağa gidip denize baktı ve hiçbir şey görmedim diye karşılık verdi. İlyas uşağına 7 kez git bak dedi. 7. kez gidip bakan uşak denizden avuç kadar küçük bir bulut çıkıyor dedi. İlyas şöyle dedi. Git Ahav'a yağmura yakalanmadan arabanı al ve geri dön de. Tam o sırada gökyüzü bulutlarla karardı. Rüzgar çıktı, şiddetli bir yağmur başladı. Ahav hemen arabasına binip Yizreel'e gitti diyor. İlyas büyük bir adamdı. Kuraklığın doğanın bir rastlantısı değil de Tanrı'dan gelen bir disiplin olduğunu, geldiği gibi Tanrı'nın adamının sözüyle son bulduğunun bilincine varmalarını da istiyordu. İlyas yağmurun gelmekte olduğunu söyledi ama ilk önce hiçbir şey göremedi. Gök, deniz masmaviydi. Ancak uşağa ikinci kez baktığında bir insanın eli kadar bir bulutun yükselmeye başladığını görebildi. Bulut büyümeye devam etti ve sonunda gökler karardı ve yağmur çatlamış toprağa sele boğdu. 1. Krallar 18. bölüm 46. ayette üzerine Rabbin gücü inen İlyas kemerini kuşanıp Yizreel'e kadar Ahav'ın önünde koştu diyor. İlyas Ahav'a acele evine gitmesini çünkü derenin çok geçmeden taşacağını ve dereyi geçemeyeceğini de söyledi. Ama sonra İlyas koşmaya başladı. Neden? Çünkü o da bizim gibi duygulara sahip bir insandı. İnsandı ve ne kadar çok insan olduğunu da 19. bölümde biraz daha fazla göreceğiz.